Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usul-i Erkan, Muhibban-ı Erkam, dergah-ı hüdayidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştüğü bu bilginin tellallığı lazımdır. Haklarınızın helalliği, kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene, bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale, ağaç dalıyla, köküyle. İnsan sülalesiyle, ailesiyle gürler ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan ahlak ve mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinizi Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerleyiz. Bizleri sizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, aileye destek olacak, aileyi koruyacak, aileyi ayakta tutacak, güçlendirecek, geliştirecek, ailede sevgimizi büyütecek, iletişimimizi derinleştirecek, huzurumuzu çoğaltacak değerleri, aile içi mutluluğun ve dahi sağlık, sıhhat, afiyet ve esenliğin ve bereketin artmasına vesile olacak değerleri işliyoruz sizlerle birlikte. Ailede bir değer olarak, çok çok önemli bir değer olarak ailede birbirimize destek olma değerine başlamıştık. İnşallah destek olmaya bu programda, bu bölümde de devam ediyoruz. Aziz dinleyenlerimiz, ailede destek olma konusunda zaman açısından birbirimize nasıl destek oluruzu işledik geçen hafta ve evvelki hafta. Geçen haftanın son bölümünde bazı pratik uygulanabilir önerilerle destek kısmını genişletelim, geliştirelim demiştim size. Ve bir 8 madde saymıştım. Bugün 9. maddeden geçeceğim ama çok kısaca, hızlıca bir tekrarlayalım. 1- Duygusal tekliflere yönelin demiştik. Eşinizden gelen sinyalleri olumlu cevaplayın. Görmezden gelmeyin. 2- Sevgi dillerini keşfedin. Yakıta göre muamele yapın. 3- Duygusal olarak erişilebilir ve duyarlı olarak eşinizle güvenli bir bağ oluşturun. Duvarlar örmeyin. Mesafeler oluşturmayın aranıza demiştik. 4- Dert değil şifa sürecine katılın. Problemden problem doğurtmayın. Problemi uzatmayın demiştik. 5- Cinsiyet farklılıklarını anlayın. Kadın ve erkek ayrı fıtratta, bunu göz önünde bulundurun. 6- Saygı ve sevgi dengesini kurun. Erkek genelde saygı, kadın genelde sevgi bekler. Bunu destekleyin demiştik. 7- Tutkuyu canlı tutarak aranızdaki arzuyu koruyun demiştik. Ve 8- Eşinize destek için onun temel ihtiyaçlarını karşılıklı konuşarak, anlaşarak, halleşerek karşılayın demiştik. Aziz dostlarım, 9. maddeye geldik. 9- Duygusal bağlantı tekliflerini kabul edin. Yani günlük bağ anlarını paylaşarak destekleyin. Günlük bağ, eşinizle bağ kurduğunuz anlar ne? Mesela ibadet en kutsal bağ araçlarından bir tanesidir. En samimi, en riyasız. Zaten yapılacak ve birbiriniz için yapmıyorsunuz onu. Şimdi sofra kurulacaksa eşinize kuruyorsunuz. Bir şey alınacaksa eşinize alıyorsunuz. Bir şey istiyorsa eşinize veriyorsunuz gibi. Burada eşler çıkıyor aradan. Allah için yapıyoruz. Riyasız, gösterişsiz, samimi. Dolayısıyla içine kişinin karıştırılmadığı, dolayısıyla nefislerin kabarmadığı çok tertemiz bir an, ibadetler. Bir de kaçışı yok. Zaten mücbiriz, zaten mahkumuz, mecburuz, yapacağız yani. İşte duygusal bağlantı tekliflerini kabul edin derken, sırf Allah için yapılan bu özel anları, ihsan makamında Allah'ı görüyormuşçasına, bir miraçta kılıyormuşçasına o bakış açısıyla sadece Allah'a ulaşma değil, eşinizin gönlüne girme, karşılıklı bir bağ oluşturmanın da bir aracı olarak, bir bağ kurmanın da vesilesi olarak görün ne olursunuz. namaz mı kılıyorsunuz? Namazlar eşinizin kalbini kırdığınız bir araca dönüşmesin. Ben zaman zaman böyle evde cemaat halinde namaz kılarken hani vakit böyle dar olabilir ya da ben başlamış olabilirim. Semaatun da böyle beraber başlamaya çok önem veriyor. Bir baktım ben o beraber başlamaya çok önem vermiyormuşum. Hani kadın erkek fıtratını anlayın demiştik ya daha evvel. Çünkü ben fıkhi olarak düşünüyormuşum yani. Neden? Tahiyyatta yetişsen bile cemaat sevabını karşılıyor nasıl olsa. Alıyorsun o sevabı. Ama o da bir hassasiyet geliştirmiş. Baştan itibaren ya uzun dönem bunu fark edemedim yani. Bir de gelmişim burada size bunu anlatıyorum. Beni lütfen affedin, bana da dua edin aziz dostlarım. Şimdi anladığım dönemden bu yana biraz daha bu konuda dikkatli olmaya gayret ediyorum. Yani yok arkadaş böyle de kabul oluyor diye diretmenin bir anlamı var mı? Söz konusu olan şey Allah ve Allah'a ulaşma aracı olan namaz. Dinin direği olan namaz. Müslümanın namazı, orucu, haccı, zekatı da kavga vesilesi olacaksa hayatının aşkı olan eşiyle yandı gülüm keten elma. Ölmüşüz yani biz. Ne olursunuz buna dikkat edin yani. Uzun bir dönem buna dikkat edememiş bir kardeşiniz olarak, bunun acısını bir tecrübe yaşamış bir kardeşiniz olarak söylüyorum size. Hani ben yaptım siz yapmayın, ben yandım siz yanmayın diye. Evet öyle de olur mu? Olur. Cemaat sevabı gelir mi? Gelir. Nezaketli olur mu? Olmaz. O zaman nezakete uyacağız. Amacımız bağlantı kurmak, bağ kurmak, anda olmak, anlaşmak. Dolayısıyla hani Rab, İlah, Allah, Mevla, o Zat-ı Zülcelal öyle bir sistem kurmuş ki kulum benden evvel kullarıma uğra diyen sistem. İslam bu yani. Allah Resulü'nün hayatında hatırlayın yani cenk etmeye, cihad etmeye gelmiş genci. Kimi bırakarak geldin diyor. Anne babam var mı? Ya yaşlı bir anne babam git diyor. Bir rivayette anne git diyor annene bak diyor. İslam'ın asker sayısının kıt olduğu, az olduğu çepeçevre bir taraftan Kayser bir taraftan İran Farsiler çepeçevre kuşatmışlar. Bir taraftan zararları yok ama hicret ehline çok güzel davrandılar. Habeş diyarı büyük krallıkları var. Orada küçücük bir şehir devletisin. Yani nasıl ihtiyacın var bir tane asker daha fazla olsun diye. Ama bakın bu lafımı lütfen unutmayın yani. Allah'ın kurduğu sistem haşa okuduğum ayet değil. Ama sanki Rabbimiz öyle diyor. Kulum bana gelmeden evvel bütün kullarıma uğra gönüllerini al öyle gel. Cennete gelmeden evvel şu sizi gönderdim dünyayı cennete çevir öyle gel. Bunu anladığımız zaman evimiz de cennetten bir köşeye döner. Dünyamız da cennete dönen bir dünya oluşur. Bununla alakalı John Gottman'ın İlişki Tedavisi adlı bir kitabı var. Burada eğer diyor eşler gün içerisinde bu farkındalığa ulaşırlarsa bir bağlantı teklifi var eşimizin. Bu bir selam olabilir, bir çağrı olabilir, bir davet olabilir. Boynunu büküp böyle bir sabırla bir la havle çekmesi olabilir. Trip atması olabilir, küsmesi olabilir, kızması olabilir. Her şey olabilir. Mümkündür yani. Tabii ki buradaki nezakette bir tanem bana şu konuda yardımcı olabilir misin? Bak senden şöyle bir şey istirham ediyorum. Lütfen bu konuda beni anlamaya çalışır mısın? Tabii ki nezaketli olan bu ama her zaman da bunun söylemediği anlar olabilir. O gönlü bilmiyoruz çünkü gönlünü nasıl yandığını bilmiyoruz. Eğer diyor bu tip bir farkındalık eşinizle oluşturursanız bu karşılıklı bağlar %70 artar. Bağlantı hayatın nabzı çünkü. Siz o nabzı tutarsanız sevdiğiniz bir insansa düşünsenize böyle 130-140 atmaya başlamış bir şeyler olumsuza doğru gidiyor yani. 20-30-40 düşmüş bir şeyler olumsuza doğru gidiyor. Telaşlanırsınız yani normal seviyesine çekmeye çalışırsınız. Dolayısıyla nabzı tutuyorsanız gereğini de yapmanız lazım aziz dostlarım. Amacımız eşe destek olarak Allah'ın gönlünü kazanmak. Allah'ı razı kılmak. Namaz kılarak Allah'a ulaşmak değil. Tabii ki miraç, namaz müminin miracı. Tabii ki ana amaç o. Ama kestiğiniz kurbanların eti kanı Allah'a ulaşmaz diyor Allah. İstediğin kadar yat kalk ne olacak kabul eder hak öyle değil yani. Cemaat halinde olduğunuzda aile içerisinde hele ailede bir cemaat olmuşsunuz yani ne kadar ballı börek ballı lokma tatlısı muhteşem bir aile yani. Dolayısıyla bağ kurmak Brian Brown'un dediği gibi burada oluş sebebimizdir diyor. Bak elin adamı bile anlamış bunu yani. Dünyada varoluş sebebimiz bağ kurmak diyor. Bununla alakalı Türker Kılıç hocamın Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı yeni bir kitabı var. Tavsiye ederim. Yeni bilim, bağlantısallık, yeni kültür, yaşamdaşlık diye. Tevhidi anlatıyor aslında. Adına tevhid demiyor ama hani bizi birbirimizle bağlantıya mecbur kılmış. Rabbimizin kurduğu sistem bu. Bakın Brian Brown ne diyor? Bağ kurmak burada oluş sebebimiz. Hayata anlam ve amaç verir diyor. Dolayısıyla bu açıdan İslam'ı kişiyi, aileyi, akrabayı, komşuyu, toplumu, ümmeti, bütün insanlığı perçinlemeye çalışması, kavim kavim yaratmasının sebebi olarak lite'arafu diye tanışasınız, anlaşasınız, kaynaşasınız diye böyle yaptık demesi sizce de bu bağlantının sebebini açıklamıyor mu aziz dostlarım? Yani tam olarak ayet-i kerime de böyle değil mi yani? Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhannas. Hani bakın ey iman edenler demiyor. Bütün insanlık alemine. Ey insanlar. İnna halaknakum min zekerin ve unsa. Sizi bir erkek ve dişiden yarattık yani. Ve cealnakum şuuban ve kabaila lite'arafu. Sizi birbirinize tanışmanız için kabilelere, sülalelere ayırdık. Ama bunu söylerken de inna ekremakum indallahi etkakum. Allah indinde, Allah katında da en kerim olanınız, en çok takva sahibi olanınızdır diyor. İnna Allahu alimul habir ve muhakkak ki Allah her şeyden haberdardır. Allah ne durumda olduğunuzu biliyor. Dolayısıyla burada aziz dostlar, yani hiç alakamız olmayan ümmetler, devletler, milletler, kavimlerle ilgili tanış olmamız emrediliyor bu ayette. Ben onu anlıyorum yani. Onun için 8 tane ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Kul siru fil ard. Kul siru ayetleri diyorum ben buna. Yeryüzünü dolaşın ayetleri. Bir bakın, görün. Nasıl orada yaşam? Allah nasıl yaratmış? Neler yaratmış? Eskiden azanlar ne hale düşmüş? İbret almak yani. Tabii sadece bir faydası olmuyor. Allah bir şey söylediğinde birçok faydası oluyor. Beynimize şifa, aklımıza şifa, bilgimize şifa, görgümüze, kültürümüze, inovasyon sebebi, yenilikler. Selman-ı Farisi radıyallahu anh. Hendek Savaşı'nda Allah Resulü tabii ki Cibril Emin söyleyebilirdi ama Allah bize bir yol yordam gösteriyor, yöntem gösteriyor aziz dostlarım. Biz diyor İran'da böyle bir hendek kazardık diyor düşmanlar saldırdığı zaman. Medine'de o gidip gördüğünüz o vadide Allah Resulü'nün yardımıyla büyük bir hendek kazılıyor. Kureyş'i şok eden, şaşkına uğratan, çünkü o döneme kadar onlar da görmemişler. Arap Yarımadası'nda vaki değil. Ne oluyor? Yeryüzünü gezmek, inovasyonla ilgili, yenilikle alakalı o kültürlerin birikimlerinden sizin de faydalanmanızı sağlıyor. İnsanlık aleminin gelişmesini sağlıyor. Onun için bu bağ kurmayı ne olursunuz önemseyin. Bağ kuramamak yokluk, ben öyle anlıyorum. İslami anlamda da yani. Çerkez bir ailede tek Türk damadım aziz dostlarım. İlk böyle evlendiğimde Semahat'ın söylediğinde çok şaşkına uğramıştım yani. Çerkezlerde asiller ve köleler var. Ya işte Hindistan kast sistemi gibi böyle şey mi olur? Müslümanlar nasıl böyle kölelik asillik? Sonra açıkladılar. Hak verdim. Şöyle asiller dedikleri sülalesi olan aileler. Onların hatta böyle bir sülale filaması var böyle. Özel bayrak gibi düşünün, sülale arması evlerin girişinde falan. Eski geleneksel kadim ailelerde var. Şimdilerde çok unutuldu ama öyle bir kültürleri var yani. Uzun Yayla'da, Sivas'ta, ondan sonra Pınarbaşı'nda hala var olduğunu biliyorum kadim ailelerde. Bunlar asiller. Köleler kim? Köleler alıp başını gitmiş, aileyi tanımamış, atasını tanımamış, saymamış büyüğünü. Bir başına terk-i diyar etmiş, aileden kopmuş tek başına. Ve kölelere kız vermiyorlar biliyor musunuz? Neden? Sen atanı saymamışsın. Bizim kızı bizi nasıl sayacaksın, bizim hatırımızı? Dolayısıyla hani Allah indinde de makbul değildir herhalde. Bize verilen Kur'ani ve hadis-i şeriflerdeki İslami bilgiye göre annesini babasını saymayan zaten helak oldu. Programın girişinde söylediğimiz gibi ana babası duası almayan iki can da perişan olur diyoruz yani. Komşuya zulmeden, akrabaya küsen, toplumla barışık olmayan, ümmetin derdiyle dertlenmeyen, insanlığın hayrına çalışmayan, bitti işte. İsterse 24 saat namaz kılsın. Öyle bir dinimiz yok yani. Allah'ın kurduğu din Allah'a ulaşma vesilesi olarak insanlara hizmet etme üzerine kurulmuş. Bunun için de insanlarla bağ kurmamız gerekiyor. En güçlü bağda tabii ki ruh ikizimiz olan, eşimiz olan, helalimiz olan hanımımızla ilgilidir, eşimizle ilgilidir. 10. madde, aziz dostlarım, manevi büyümeye ortak olmakla alakalı. Nasıl ortak olacaksınız manevi büyümeye? Evliliği kutsal bir yolculuk olarak destekleyin aziz dostlarım. Bu bir journey, bu bir yolculuk, bu bir süreç. Bunu amaç olarak görmeyin Allah rızası için. 25 yıldan beri, yani son dönemde kalbim dayanamadığı için duygusal balık burcu bir kardeşinizim, bıraktım yani çok böyle naz niyazla, hocam ne olursunuz bak boşanmaya doğru gidiyor, bir ne olursunuz diyen arkadaşlarım, dostlarımın hatırını kıramadığım için kerhen istemeye istemeye yapıyorum. Ama 25 yıldan beri yaptığım aile koçluğunda gördüğüm şey şu: evliliği amaç olarak gören genç kardeşlerim hızla boşanmaya giriyorlar. Hele bir evleneyim, evlen de gör. Mahvoluyorlar. Evlilik bir araç. Batı'da da böyle. Dünyanın en güzel kızıyla evleneceğim falan. Sonra bakıyorsunuz 3 gün sonra başka biri aldatıyor. Dünyanın en yakışıklı erkeğiyle evleneceğim. İşte şu artistle, filanca yıldızla, filanca bilmem neyle. Şu sülaleden, şu aileden, şu kraliyetten, şu bilmem nereden. Amacı o yaptığınızda, evet, ona kavuştuğunuz anda bitiyor, iptal. Ama bunu bir araç olarak görüyorsanız, onlar, evet, onların içerisinde de boşananlar olmaz mı? Elbette olur. Mutsuz olanlar olmaz mı? Ama onlar boşluğa düşerek mutsuzluk girdabına kapılmıyorlar. Çözmeye çalışıyorlar, mücadele etmeye çalışıyorlar. Evlilik bir araç. Ne için bir araç olduğuna da eşinizle konuşarak karar vermeniz lazım. Manevi büyüme ortak olmak bu işte. Gary Thomas'ın Kutsal Evlilik diye bir kitabı var aziz dostlarım. Diyor ki zorlukları fırsata çevir. Ya bu adamlar İslam'ı anlayıp böyle inceleyip falan sanki bizim için önemli olan hususları mı yazıp kitapta bize batıdan anlatıyorlar? Bazen şaşırmıyor değilim yani. Evlilik zaten iki müminin cennette giden yolda, cennet yolculuğunda yoldaş olması değil mi? O yolda birbirine destek olması değil mi aziz dostlarım? Zorlukları diyor fırsata çevir. Manevi açıdan da birlikte yaşanılan anların sayısını artır. Gel de yanma. Neler yaşadım, neler duydum, neler gördüm. Tesbihatı için, şeyhi için, hocası için, cemaati için, zikri için, eşiyle arasının açıldığı Müslümanlar gördüm ben aziz dostlarım. Size hikaye anlatmıyorum. Nasıl vereceğiz bunun hesabını? Bunca ilim, bunca bilgi, bunca yücelik aramızı bulmalı değil miydi yani? Sosyal hayatta da bunun muzdaribiyim. Sosyal hayatta da aziz dostlarım ne yapacağımı şaşkın durumdayım. Küçükken böyle tavuk keserdik. Ayağına basar, kanadına basar, bir sol ayağımızla kanadına basar, sağ ayağımızla da ayaklarına basar. Sol elimizle kafayı tutar, sağ elimizdeki bıçakla Bismillah, Allahu Ekber diye keserdik. Çocukluk hali. Çocukluk dediğimde tabii ergenlikten sonraki dönem. Ama o böyle ayağımızdan bir kurtulursa ya da kan sıçramasın diye biz bir elim boşluğa gelir de bırakırsak onu, kafası kesik tavuk böyle ya da horuz uzaklaşır bizden bir iki metre, sağa sola çırpınarak debelenirdi böyle. Şu andaki halimiz ümmeti Muhammed olarak öyle görüyorum ben. Başsız, kafası kesik, sağa sola çırpınan, can vermekte olan Allah muhafaza bir ümmeti Muhammed yani. Onun için Allah Resulü'nün dediği kafamıza, beynimize üşüşüp böyle kedilerin, köpeklerin üşüştüğü gibi şu anda delik deşik etmeleri, dedik demeleri bundan dolayı yani. Bu ayrılık, bu gayrılık. Bak elin adamı ne diyor? Manevi olarak birlikte olduğunuz anların sayısını artırın diyor yani. Daha fazla manevi olarak büyüyün, daha fazla ortak nokta bulun diyor. O kadar ayrılar, aileci değiller, akrabacı değiller, anne baba tanımazlar, sülale tanımazlar. Tamamen böyle kapitalist, materyalist bir felsefede ama Noel gelince, Noel yortusunda o yemekte dünyanın neresinde olursan olsun geleceksin, atlayacaksın uçağına, o aile sofrasında oturacaksın yılda bir kere. Yıllardır görüşmediğimiz akrabalarımız var. Nasıl vereceğiz bunun hesabını? Eckhart Tolle'nin Şimdinin Gücü kitabının adı Power of Now. An bu andır, dem bu dem diyor yani. Hakikaten bu adamlar bizim kültürü araştırmış da özetlerini bize kitap olarak, seminer olarak satıyorlar diye düşünüyorum yani. Şimdiki anı kutsayın diyor, kucaklayın diyor. Evlilikteki her zorluk ruhunuzu uyandıran bir kapıdır. Her zaman size söylediğim gibi Rabbimiz sınıyorsa arada sorular soracak. Burası imtihan dünyası aziz dostlarım. Sürekli sorular gelecek. Ama buradaki sır şu, sorun gibi gördüğünüz şeyleri Allah'ımızın sorduğu kutsal soru formatına dönüştürebilirseniz ve layıkıyla cevaplayabilirseniz aferin size. Yolunuz açık olsun. Evinize girin oynayın, çıkın oynayın. Harvey Hendrix'in söylediği gibi çatışma gerçekleşmek isteyen bir büyümedir. Her çatışma bir büyümenin sancısıdır. Düzgün çıkabiliyorsanız. Bazı hani büyük aşklar kavgayla doğar diye bir şey de var ya, onu tekrar felaha erdirebiliyorsanız, onu tekrar sevince dönüştürebiliyorsanız, şimdinin anın içinde öyle bir sır var. Hayır da var, şer de var. Kader hani çift olarak sizi bir kapının önünde getiriyor. İki tane kapı var. Kaza şimdi tecelli edecek. O kapının önüne kader getiriyor, yazılmış. Böyle de yapabilirsiniz, böyle de. Allah elbette ikisini de biliyor. Ama sağ kapıdan girmek ileride amel defterini de sağ elimizden almaya vesile oluyor. On birinci madde, anlaşma sadakati gösterin. Ne demek anlaşma sadakati gösterin? Eşinizi, eşiniz hanımefendiyi, beyefendiyi koşulsuz kabul ederek destekleyin. Ona destek olun. Siz destek olmayacaksanız kim destek olacak yani? En kötü bir durumda bile eşim beni korur, bana destek olur, beni bırakmaz, bana inanır duygusunu aşılayın ona. Öyle bir eş verin ona. Gary Chapman, gerçek sadakat diyor, mükemmellikte değil, kusurlarla parlar. Eşinizi terk etmemek, onu dönüştürmek için kalıcı bir varlık olmaktır. Her hatada, bazı şirketler bunu yapar, bazı futbol kulüpleri bunu yapar ama buradan bir hayır gelmez yani. Sezon başında ilk yenilgisinde teknik direktörünü gönderen takımdan bir halt olmaz aziz dostlarım. Bu arada söyleyeyim yani 15 yıldan beri izlemiyorum, hala sözümün eriyim. Geçen böyle bir milli maç varmış, tesadüfen de açıktı bulunduğum yerde. 2-3 dakika gözüm takıldı ya, dedim ben hani harama bakar gibi birkaç saniye gözüm değse hemen dönüyordum. Allah'ım dedim, tövbe et, ben bunu bütün dostlarıma söylüyorum, izlemiyorum diye 2-3 dakika izlemişliğim oldu bir kere, özür diliyorum. Sonra kendime geldim, değiştirdim ortamı. Yani bulunduğun ortamda öyle bir şey olabilir. Bana ne? O zaman ortamı terk et yani. Zaten bilerek isteyerek açıp izlediğim yok aziz dostlarım. Hani izlemiyorsun da niye oradan örnek veriyorsun gibi aklınıza bir şey gelmesin diye söyledim. Gelmez ama yine açıklamayı yapalım yani. Dolayısıyla büyük kulüpler, bu eski tecrübelerimle, şimdi sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla görüyorum bazı takımların başına gelenleri. Yani büyük takımlar, kaliteli takımlar, gerçekten belli bir disipline, sisteme sahip takımlar, teknik direktör 1, 2, 3 ilk başlarda, o yıl önemli değil. Çünkü uzun vadelidir bir hedef. Eğer gerçek bir teknik direktör buldularsa bir iki maça bakarak karar vermezler onunla alakalı. Hemen biletini kesmezler. O teknik direktör de kendi kalesine gol atan bir futbolcuyu hemen oyundan almaz. İkinci yarıda da ona fırsat verir ki hatasını düzeltsin, telafi etsin. Ama iyi bir futbolcu bilerek bilmeyerek, bilerek zaten hainlik olmaz da, kendi kalesine gol attığında hemen takımdan atılırsa, bir daha fırsat verilmezse ona da futbol hayatı yanar. Evlilikler de böyle. Hatamız olacak, yanlışımız olacak. Yani Allah, bakın, diyor ki, eşleriniz ve çocuklarınız içerisinde size düşmanlık edenler olabilir. Bir başka ayette eşleriniz ve çocuklarınız sizin için bir fitne. Yani Allah böyle buyurmuşken hepimiz melek hükmünde değiliz ki yani. Hatamız olacak, yanlışımız olacak, günahımız olacak, kuruntularımız olacak, vesveselerimiz olacak. Kavamsak, çobansak bunu nasıl idare edeceğimizi bileceğiz. Tedbirlerini önceden alacağız. Dolayısıyla öyle ziyafet sofrasında şu kahkahalar, zenginlikte neşeli konuşmalar, bollukta berekette kaynaşmalar, bunlar normal aziz dostlarım. Asıl aç kalınca nasıl davranıyorsunuz? Biri nasırınıza basınca nasıl davranıyorsunuz? Yoklukta nasıl davranıyorsunuz? Varlıkta herkes öyle davranabilir. Önemli olan bu. Şimdi hemen otomatik bir cevap vermeyin lütfen. Biraz düşünün. Mesela Ramazan'da iftar topu patladığında, yorgun argın gelmişsiniz işten eve, hala sofra kurulu değilse, yemek hazır değilse, evde bir sofra hazırlığı, bir Ramazan hazırlığı gibi bir telaş yoksa tavrınız ne olur? Soruyorum size. Ramazan'ın birinci günü. Eşiniz unutmuş olamaz mı yani? Hocam nasıl olur Ramazan iftar sofrası? Ya unutarak orucu yiyoruz. Tuttuğumuz orucu yiyoruz. Olamaz mı yani? Tabii ki olmaması lazım, ayrı bir şey. Ramazan daha gelmezden evvel Recep ve Şaban'da bizi zaten ona hazırlıyor. o manevi atmosfere. Ama diyelim oldu, tavrınız ne olur? Yapılmış yemek istediğiniz gibi değil, ne olur? Yapılmış yemek yenilebilir, yutulur gibi değil, tuzlu, ne olur? Geçen büyüklerimizle radyodan bir abimiz ağırladı bizi. Aziz dostlarım, Urfa'dan böyle bir arkadaşı, doktor arkadaşı gelmiş. Bize muhteşem kebaplar yaptı. Ama tuz, çok farklı tuzlar var. Herhalde o tuz markasının farklılığına dolayı anlayamamış. İnanın 2-3 katı daha fazlaydı. Oturup yedik. Sofrada yemeyen görmedim ben. Ve benim gibi yüksek tansiyon olan dostlarım da vardı. Ben de yedim. Yani tansiyon ilacı var. Yutarsınız. Suyu bol içersiniz. Biraz hareket yaparsınız. Tabii ki tıbbi bir şey olacaksa zarar, tabii ki orada asla yemezsiniz. Ama biraz domates kesip yanına, biraz şeyi tuzsuz salatayı bol koyarak falan bir şekilde yedik yani. Ne diyorum? Müslüman karşısındakine kendisini kötü hissettirmeyendir. Nokta. Bu kemalet makamında kamil bir insanın tavrıdır. Takva sahibi bir insanın tavrıdır. Allah'ı seven bir insanın tavrıdır. Ne demiştim? Mümin kullarıma uğrayın da bana gelin. Onların gönüllerini alın da gelin. Çünkü alemlere sığmayan Rabbimizin mümin kulun kalbinde olduğuna iman etmişiz biz yani. Birbirimizin gönlünü alacağız. Hele bu eşse. Dolayısıyla burada eşim beni bırakmaz, bana kötü davranmaz duygusu esas olması gereken duygu. Ama tabii ki bunu İslami ölçüler içerisinde diyorum. Zaruret hali İslami anlamda kesinlikle ayrılıkla ilgili bir fetva olacak olursa bu zaten buna kimse bir şey demez. Peki burada İslami ölçü ne diyecek olursanız, Hazreti Lut Aleyhisselam'ın, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın eşlerine bakın derim ben. Apaçık bir kafirlik yok ise, eşlerin büyük günahlarını bile boşama sebebi yapmamış o büyük peygamberler. Kaldı ki orada gizli ihanet çünkü söyleniyor. İhanet içinde oldukları söyleniyor. Ayet-i Kerime'de hatırladığım kadarıyla tam metni şu anda söyleyemeyeceğim ama size. Dolayısıyla yani ihanetse bu gizlidir bilmedikleri için. Zuhurata tabiler, göründüğü haliyle evet günahkarlar ama boşanma sebebi yapmamış o büyük peygamberler bunu. Tahrim suresi 10. ayet-i kerimede Allah diyor hani kafirlere Nuh'un eşini, Lut'un eşini misal gösterir diyor ya yani. Her ikisi de iki iyi kulumuzun mahremiydiler. Ama inkar tarafına giderek eşler olan peygamberlere hıyanet ettiler. Kocaları da onları Allah'tan gelen o cezadan eşlerini asla kurtaramadılar. Yani onlara ölürken ve kıyamet günü haydi cehenneme girenlerle beraber siz de girin der diyor. Ayet-i kerime böyle diyor. Dolayısıyla hıyanet halinde en son azap günü gelene kadar eşleriyle beraberdiler. Hazreti Nuh Aleyhisselam en son gemiye binen evladıyla alakalı ya buna ya irkep mana diyecek şekilde evladının yanında olmasıyla alakalı gönlü evladının evlatlığıyla alakalı kendisinin babalığıyla alakalı bir aile şuuru içerisindeydi. O kadar kötü bir evlada karşı bile. Evlilik işte böyle bir şey. Aile olmak böyle bir şey. Timothy Keller'ın Evliliğin Anlamı kitabında eşlerin diyor birbirlerini karşılıksız olarak, şartsız ve amasız olarak kabulleri derin bağlılık yaratır diyor. Masumu Toyotame'de o In Spite of Love, Three Kinds of Love, Üç Sevgi Dili makalesinde eğer ve çünkü sevgisiyle if ve because love olmasın diyor. If, eğer, because çünkü sevgisi. Eğer böyle olursan ben de böyle olurum. Eğer bunu alırsan ben de seni severim. Seni seviyorum çünkü çok güzel. Yani eğer ve çünküler yakışmıyor insanla. In spite of love. Her şeye rağmen sevgisi. Öyle olursa Allah razı olsun. Evliliğiniz mübarek olsun. Şartsız ve amasız kabuller derin bağlılık yaratacak. Onu söylüyor yani. Sadakat zaten anlaşmanın ruhu değil mi? Nasıl oluşuyor o sadakat? Her kayıtta, her şartta, her durumda kabul ediyorsunuz. Her haliyle seviyorsunuz. Onun da cehenneme düşmemesiyle alakalı, onun da Allah'ın azabına uğramamasıyla alakalı onu kurtarma çabanız oluyor. Sabrediyorsunuz, göğüs geriyorsunuz, müsamaha gösteriyorsunuz, dua ediyorsunuz, affediyorsunuz. Yetmiyor Allah'ım ben affettim, sen de affet diyorsunuz. Hediyeleşiyorsunuz, muhabbetleşiyorsunuz. Amaç kazanmak. Ve son olarak, bugünün son maddesi olarak 12. maddede bitirelim. Çatışmayı işbirine dönüştürün aziz dostlarım. Tartışma olabilir. Tartışmayı empatiyle destekleyin. Mesela bununla alakalı benim aile seminerlerinde anlattığım bir cümlem var. Eğer diyorum beyefendilere ellerinizi bir kaldırın diyorum. Hangileriniz evli kız babası? Epey bir el kalkıyor. Eşinize nasıl davranıyorsunuz diyorum. Bunu koyun bir cebinize. Eğer o evlendirdiğiniz el oğluna gelin gönderdiğiniz kızınıza damadınızın nasıl davranmasını istiyorsanız burada bir cebinize koyun. İki cep aynı mı diyorum. Dostlarım inanın aynı değil diyorlar ya. Yakıştı mı şimdi Müslümana bu? O da bir el kızı, o da bir el kızı, o da bir anne yavrusu, o da bir anne kuzusu. İkisi de gelin yani. Sizin eşiniz diye gelin değil mi? Onun bir annesi yok mu? Onun bir arzusu, isteği, onun evlilikle alakalı bir duygusu, onun sizden bir beklentisi yok mu aziz dostlarım? O da bir anne kuzusu ya. Eşiniz de bir anne kuzusu ya. Eşimiz istediğinde yok, olmaz, hayır falan. Ama kızımız bir şey istediğinde, damadımız yok, hayır, olmaz dediğinde biz bunu duyduğumuzda gönlümüz, ciğerimiz yanıyor. Böyle olmayalım işte. Bu yani... Kötü bir kelime kullanmak istemiyorum ya. Şimdi ikiyüzlülük desem çok anlayacaksınız. Çift karakterlik desem çok anlayacaksınız. Yani kötü bir kelime kullanmıyorum ama en basit ifadesiyle bu dürüstlük değil. Bu empatik bir davranış değil. Dolayısıyla damadımız eşimize nasıl davransın istiyorsak, biz eşimize öyle davranırsak biz de eşimizin eşiyiz sonuçta. Biz de bir ailede damadız değil mi? İşte eşimize öyle davranırsak orada mükemmel bir ahlak var, mükemmel bir işbirliği var. Orada çatışma olmayacak mı? Olur. John Gottman'ın eşiyle beraber, Julia Gottman'la beraber yazdığı Doğru Kavga Etme Rehberi var. Ateşin tadını yanarak öğrenmişler. Eğer diyor çatışmalar empatiyle beslenirse bu bağlantımızı, bağlılığımızı %60 güçlendirir diyor. Nasıl besleyeceğiz çatışmaları? %60 güçlendirecek. Bunu bir kere hesaba katarsak, atasözüdür. Kavga değil köprü kurun diye. Tartışırken, kavga ederken, çatışırken bile ölçülü ve muhabbetli olmak gerekiyor yani. Saygı ve sevgi tüm ilişkilerin işlemesi için esas. Küçümseme ise onları yok eder diyor aynı kitapta. Hocam, o kızgınlık anında nasıl ölçülü muhabbetli olacağız ki dediğinizi duyar gibiyim. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin eşi sevgili Ayşe validemizle bir konuşmasına bakın. Ondan sonra siz karar verin aziz dostlarım. Ne diyor Efendimiz? Bir gün Hazreti Ayşe validemize diyor ki, ya Ayşe, senin bana kızdığın ve benden memnun olduğun zamanları ben bilirim buyuruyor. Aziz dostlarım, beni duyuyor musunuz? Şu anda ne söylediğimi anlıyor musunuz? Kurbanınız olayım. Alemlere rahmet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, dinimizin fıkıh hükümlerinin neredeyse yarıdan fazlasını öğrendiğimiz Hanım Sultan, Valide Sultan Ayşe validemize söylüyor bunu. Hayatları birbirine kördüğüm gibi bağlı, aşkları ilk günkü gibi samimi, sıcak, sevgi dolu, muhabbetli bir evliliğin iki direği söylüyor bunu. Sapasağlam iki eş söylüyor bunu. İki eş konuşuyor. Demek ki eşimiz bize kızabilirmiş. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşinin ona kızdığını biliyorsa demek ki kızıyormuş. Bize ne oluyor ki eşimiz bize kızmasın? Bu hadis-i şerif bana eşimin bana kızma hakkı olduğunu söylüyor. İtiraz ediyorsanız radyoya beklerim aziz dostlarım. Telefonla, maille, ziyaretinizle beraber konuşalım. Elbette ben hoca değilim. Boynum kıldan ince. Gelin vurun boynumu. Ama ben sözümün arkasındayım yani. Devamını okuyun. Devamını anlatayım size. Hazreti Ayşe validemiz soruyor. Nereden bilirsin ey Allah'ın Resulü? Efendimiz diyor ki, benden memnun olduğun zamanlarda sen Muhammed'in Rabbine diye yemin ediyorsun. Kızgın olduğun zamanlarda da İbrahim'in Rabbine yemin olsun diye yemin ediyorsun. Bunun üzerine Ayşe validemiz Sultan Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem memnun bir cevap veriyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, vallahi doğru söylüyorsun. Ancak ben diyor kızdığımda sadece senin ismini dilimden bırakırım. Sevgin ise her zaman kalbimde yaşar. Ya bırakın dilinde bizle alakalı bir olumsuzluk olmasını, bize kızmasını, suratı biraz düşse, biraz trip yapsa, biraz tavır yapsa burnundan getiriyoruz. Şimdi biz olsak eşimize ben senin bana kızgın olduğun anları biliyorum desek bu bile farklı bir kavga sebebi olabilir yani. Evliliğin normal halini bilelim. Allah Resulü'nün hayatından üsve-i hasene ise onu görelim. Ona uygun davranalım inşallah. İnsanlar çatışabilir. İnsanlar birbirine kızabilir. O kızgınlıktan bile bir merhamet, bir muhabbet çıkabilir. Yeter ki gönül anlaşma yönünde olsun. Aziz dostlarım, bu haftalık da bu kadar diyelim. İnşallah gelecek hafta size yine anlatacaklarım var. Bu destek olmak çok önemli bir konu. Gelecek hafta görüşünceye kadar her zaman söylediğim gibi ne olursunuz anlattıklarım boşa gitmesin. Ne yapabiliriz diye bu anlattığım şeyleri eşinizle, çocuklarınızla, ailenizle, arkadaşlarınızla konuşarak, sosyal medyada paylaşarak, bilmeyenlere bunu anlatarak, ya bir hafta boyunca, ya hocam bunu anlatmıştın, ya gelecek hafta sanki yüz yüze konuşuyormuşçasına, ben de bu hafta en azından şunu yaptım. Hah, Allah razı olsun. O zaman radyomuzun varlığı varlığınıza armağan olmuş olabilir. Bu radyo kuruluş amacına ulaşmış olabilir. Sadece kuru kuru anlatmak, kuru kuru dinlemekle geçmeyelim. Gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celil'ime emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.